Ayrım 23. Leopar karanlıkta avlanır. Wilbur Smith, sayfa 266. Albay Bukharin çocukluğunda, yani vatanseverlik savaşından önceki günlerde, babasıyla sık sık kurt avlarına çıkardı. Ural dağlarının tepelerindeki tek tek köylere bela olan Kürt sürülerini kovalarlardı kış aylarında. Sonsuz karanlık tayga ormanlarına yaptıkları o seferler sırasında içinde avcılığa karşı derin bir ihtiras uyanmıştı. Vahşi yerlerin yalnızlığına, tehlikeli bir hayvana karşı tüm duyularıyla harekete geçmenin o ilkel zevkine tutkundu. Görme, işitme, koklama, sonra doğuştan avcı olanlara özgü o sezme duyusu, avının ne yapacağını sezme. Bütün bunlar albayda hala vardı. Yaşı 62'ye gelmiş olsa bile. Ayrıca yüzler ve olaylar konusunda bilgisayarlara taş çıkaran bir belleği de vardı. İşinde yükselmesine bunlar yol açmıştı. 7. komiserlikte departman başıydı artık. Avların en tehlikelisini bir profesyonel olarak avlıyordu. İnsanı. GRU'nun ve KGB'nin yüksek görevlilerine ayrılmış av alanlarında ayı avlarken hazırlanmış gizli yerlerden ateş etmeye dudak büker, tek başına yaya olarak en tehlikeli yerlere girer, yanındakileri şaşırtırdı. Fiziksel tehlikenin heyecanı içinin ta derinlerinde yatan bir ihtiyacı doyuruyor gibiydi. Şu sıra üzerinde uğraştığı iş, Dzerzhinsky meydanındaki binanın ikinci katında bulunan kendi dairesinden kanalize edildiği zaman işin önemini hemen görmüş, kontrolü şahsen eline almıştı. Dikkatli çabalar sonucu o ilk potansiyel yavaş yavaş gerçekleşiyor, ürün veriyordu. Albay Bukharin'in seçilen insanla burada faaliyet gösterecekleri yerde yüz yüze buluşma zamanı geldiğinde de kendisine en fazla zevk veren paravan kimliğini seçmişti. Ruslar, özellikle de yüksek görevlerdeki Ruslar, yeni Zimbabwe Cumhuriyeti'nde pek makbul kişiler sayılmıyordu. Sürekli kuşku altındaydılar. Bu ülkenin bağımsızlık savaşı sırasında Rusya kendine yanlış atı seçmiş, Joshua Nkomo'nun Zipra gerillalarını desteklemişti. Matabele Asi grubuydu onlar. Şu anda Harare'de bulunan hükümetin gözünde artık Rusya yeni bir sömürgeci düşmandı. Devrimin gerçek dostları ise Çin ve Kuzey Kore'ydi. Albay Bukharin bunları düşünerek Zimbabwe'ye Fin pasaportu ile giriş yapmıştı, sahte isimle. Fin dilini de diğer 5 yabancı dil gibi çok iyi konuşurdu. Bu diller arasında İngilizce de vardı. Ona başkent Harare'ye rahatça girip çıkmasını sağlayacak bir paravan kimlik gerekiyordu. Harare'de her hareketi kontrol altında olacaktı. Demek ki sık sık oradan ayrılıp ormanlara, ıssız yerlere gidebilmeli, adamıyla orada kimse görmeksizin buluşup konuşabilmeliydi. Dünya Bankası ile IMF'nin baskısı altında diğer başka Afrika ülkelerinin pek çoğu büyük avları çoktan yasaklamışlardı. Ama Zimbabwe'de lisanslı profesyonel avcılar hala o lüks safarilerini belirli kontrollü alanlarda yapabiliyorlardı. Bu safariler sıkıntı içindeki ekonominin belli başlı döviz kaynaklarındandı. Helsinki'li zengin kereste tüccarı kılığına girmek albayı pek eğlendiriyordu. Kendi av zevkini böylelikle ancak kapitalist sistemin parasal aristokratlarına nasip olabilecek biçimde tatmin etme olanağı bulmuştu. Elbette ki bu operasyona tahsis edilen bütçe böyle bir masrafı karşılayamazdı. Ama operasyonun seçilen kişisi General Peter Fungabeira çok varlıklı ve çok hırslı bir adamdı. Albay Bukharin paravan olarak safariyi seçip giderlerini karşılama şerefini de ev sahibi olarak ona bahşetmeyi önerdiğinde zorluk çıkarmamıştı. Günde 1000 dolara patlıyordu safarinin masrafları. Şu anda küçük bir meydanlığın ortasında durmakta olan Albay Bukharin az önce Buffalo'yu bilerek yalnızca yaralamıştı. Oysa tabanca, tüfek, shotgun ve benzeri silahlarda çok keskin nişancıydı. Hedef de yalnızca 30 metre uzaktaydı. Canı istese kurşunu hayvanın iki gözünün ortasına ya da herhangi bir gözün bebeğine saplayabilirdi. Öyle yapmamış, hayvanı karnından vurmuştu. Ciğerlerin bir el ayası gerisinden, soluğunu engellememek için, hızını kesecek kadar geriden de değil. harikulade bir erkek hayvandı. Kara boynuzu dağ gibiydi. İki ucu arasındaki açıklık 1,5 metreden fazlaydı. Az kişiye nasip olurdu böyle bir hayvan avlamak. Hoş ilk kanı akıtan albay olduğuna göre sonunda öldüren hangisi olursa olsun hayvan artık ona ait demekti. Belinde asılı kupaya vodka doldururken Peter Funga Beyra'ya gülümsedi. Nazdrovye diye selamladı onu. Göz kırpmadan vodkayı bitirdi. Gümüş kupayı tekrar doldurup ona da uzattı. Peter kolalı yeni ütülenmiş bir tulum giymişti. Göğsünde adının yazılı olduğu bir rozet vardı. Boynuna haki renkli ipek bir fular bağlamıştı. Başı açıktı. Güneşi yansıtıp da avı ürkütecek arma falan olmasın diye. Gümüş kupayı kabul etti, kenarı üzerinden Rus'a baktı. O da Peter kadar boyluydu ama daha bile inceydi. 30 yaş daha gençmişcesine dimdikti. Gözleri garip, soluk, zalim bir maviydi. Yüzü savaştan ve diğer çatışmalardan kalmış yara izleriyle kaplıydı. Ay yüzeyinin minyatürü gibi bir şeydi. Kafası tıraş edilmiş, yeni çıkan seyrek kısacık saçlar gümüş rengiydi. Güneşte pırıl pırıl parlıyordu. Peter Fungabeyre hoşlanıyordu bu adamdan. İmparator perileri gibi taşıdığı o kudret havasından etkileniyordu. İçindeki saklı o zalimlik hemen hemen Afrikalıları hatırlatmaktaydı. Peter çok iyi anlardı bu duyguyu. Adamın hilekarlığı da hoşuna gidiyordu. Peş peşe sıraladığı yalanlar, kurnazlıklar, yarı doğrular, doğrular. Hepsinin birbirinden ayrılmaz hale gelişi. Adamdan taşan o tehlike duygusu heyecan veriyordu Peter'e. Öyle yoğun bir duyguydu ki hemen hemen kendine özgü bir kokusu bile vardı. İkimiz de aynı soydanız diye düşündü Peter kadehini havaya kaldırırken. Kavurucu içkiyi bir yudumda yuttu, bitirdiği zaman solumasını dikkatle kontrol etti. Rahatsızlık belirtisi göstermemeye çalıştı, kupayı uzattı. ''Erkek gibi içiyorsun.'' diye kabul etti Albay Bukharin. ''Şimdi bakalım erkek gibi avlanmasını da biliyor musun?'' Peter doğru tahmin etmişti. Bir sınavdı bu aslında. Vodka da, bufalo avı da. Hepsi kayıtsızlığını göstermek için omuz silkti. Rus işaret edip biraz uzakta bekleyen profesyonel avcıyı çağırdı. Avcı Zimbabwe doğumlu bir beyazdı. Yaşı 30'ların sonlarına doğru yaklaşıyordu. Rolüne uygun olsun diye geniş kenarlı bir şapka, haki gömlek giymiş, göğsüne fişeklikler takmıştı. Gür siyah kıvırcık bir sakalı vardı. Yüzündeki ifade son derece mutsuzdu. Karnından yara almış bir bufaloyu ormanda izlemeye hazırlanan bir adamın tipik ifadesi. ''General Fungabeyra 1.458 istiyor.'' dedi Albay Bukharin. Avcı sefil bir ifadeyle başını salladı. Bu sersem nasıl etmişti o hareketsiz hedefi böyle saçma sapan bir yerinden vurmuştu sanki. Şu ana kadar şampiyonlar gibi ateş ediyordu. Öf, şu ormanda amma ürkütücüydü. Avcı elinde olmadan ürperdi. İki numaralı silahçının yaklaşması için parmaklarını şıklattı. Silahçı yaklaşıp bir ağır silah getirdi. Rus alçak sesle, ''Sen burada çantacılarla bekle.'' dedi avcıya. ''Efendim?'' diye itiraz etti avcı hemen. ''Sizi yalnız yollayamam. Lisansımı elimden alırlar. Kurallar buna asla...'' ''Yeter!'' dedi Albay Bukharin. ''Ama efendim anlamıyorsunuz.'' ''Yeter!'' dedim. Rus sesini yükseltmedi ama o solgun mavi gözler karşısındakini susturmaya yetti. Adam birden bu insana karşı duyduğu korkunun lisansını kaybetme korkusundan daha baskın çıktığını anladı. Karşıdaki yaralı bufalonun korkusu bile hiç kalırdı bununkinin yanında. Hemen sindi, rahatlamış gibi geriye çekildi. Rus onun elinden nokta 458'i aldı, dolu olup olmadığını kontrol etti, sonra Peter Fungabeyra'ya uzattı. Peter tüfeği aldı, hafifçe gülümsedi, elinde şöyle bir tarttı, silahçıya geri verdi. Bukharin kır kaşlarından birini hafifçe kaldırdı, o da gülümsedi. Gülümsemesinde alay ve nefret birbirine karışıyordu. Peter Shona dilinde silahçıya çabucak bir şeyler söyledi. ''Eh ne mambo!'' Adam koştu diğer çantacılardan bir başka silah aldı. Peter'e getirdi, saygısını göstermek için hafifçe eğildi. Peter bu yenisini de elinde tarttı. Kısa bir kılıçtı bu sefer gelen. Kabzası sert ağaçlandı. Üzerine bakır tel sarılmıştı. Bıçağı hemen hemen 50 santim boyunda, 10 santim genişliğindeydi. Peter bıçağın kenarıyla parmağının üzerindeki tüyleri yavaşça tıraş edip keskinliğini denedi. Sonra kararlı bir hareketle ceketini, pantolonunu, av botlarını çıkardı. Üzerinde yalnızca zeytin yeşili şortu, bir de elinde bıçağı kalmıştı. ''Bu Afrika tarzı albayım.'' Rus artık gülümsemiyordu. Peter nezaketle, ''Ama sizin yaşınızda birinin bu tarz avlanmasını beklemiyorum.'' dedi. ''Siz yine tüfeğinizi kullanabilirsiniz.'' Rus hafifçe başını sallayıp bu ödünü kabul etti. Bir puan kaybetmiş sayılırdı. ''Ama bakalım bu kara mujik kasıldığı kadar usta mı?'' diye düşündü. Yerdeki izlere baktı. Hayvanın izleri fincan tabakları kadar kocamandı. Damlayan sulu kanlar delinen bağırsaklardan dökülen yeşilimsi sarı sıvı dışkılara karışmaktaydı. ''Ben izleyeceğim.'' dedi. ''Sen de fırsatını kollayacaksın.'' Rahat adımlarla ilerlediler. Rus 5 adım kadar öndeydi. Kanlı izlere doğru eğilmiş durumda yürüyordu. Peter Fungabero onun arkasında bıçağı kolunun altına doğru saklamış durumda ilerlemekteydi. Kara gözleri ilerideki çalıları düzenli biçimde inceliyor, hayvanın tümünü görmeyi beklemiyor, ufak tefek belirtileri arıyordu. Belki ıslak bir burdun parıltısı ya da büyük boynuzun kıvrımının bir kenarı. 20 adım kadar gittikten sonra çalılar çevrelerine kapanır gibi oldu. Sera gibi yemyeşildi her taraf. Bitkiler onları soluksuz bırakıyordu. Ortalık yaprak küfü kokuyor, yerdeki nemli yapraklar ayak seslerini örtüyordu. Sessizlik eziyordu insanı. Rus terlemeye başlamıştı. Gömleğinin sırtı iki küreğinin arası sırılsıklandı. Ensesinde ter damlaları boncuk boncuk parlıyordu. Peter onun derin derin soluyuşunu duymaktaydı. Ama bunun korkudan değil, avcının o zevkli heyecanından olduğunu içgüdüyle anlamıştı. Peter Fungabera aynı duyguyu paylaşmıyordu. Onun içinde korkunun bulunması gereken yerde buz gibi bir soğukluk vardı. Çete savaşı sırasında alıştırmıştı kendisini buna. Gerekli bir şeydi bu yaptığı. Bıçakla yaptığı bu av da gerekliydi. Tek amacı şu Rus'u etkilemekti. Peter Fungabera tüm korkularını ve duygularını o soğuklukla uyuşturarak kendini hazırladı. Kaslarının dolgunlaştığını, sinirlerinde gerilimin biriktiğini hissetti. Bir ok gibiydi tüm vücudu. Yayda atılmaya hazır bir ok gibi. Gözleri izlerin gittiği, aralarında kaybolduğu çalılara pek az bakıyordu. Asıl dikkati iki yandaydı. Avladıkları bu hayvan Afrika'nın en kurnaz ve en tehlikeli hayvanıydı. Bir tek leopar hariç belki. Ama onda 100 leoparın kuvvetine denk bir kuvvet de vardı. Arslan olsa saldırmadan önce kükrer, fil olsa göğsüne kurşun yiyince kaçardı. Ama Cape Buffalo'su sessiz gelirdi. Saldırısını önleyebilecek bir tek şey öldürmekti. Kocaman maden gibi bir sinek Peter Fungabera'nın dudağına kondu, burun deliğine doğru tırmandı. Peter'in konsantrasyonu o kadar derindi ki onu fark etmedi bile. İki yana bakıyor, kendini oralara karşı kolluyordu. Rus yerdeki izleri kontrol etti, değişikliğe uğradığını fark etti. İzler derindi burada. Yerde kümelenmiş kanlı pislikler vardı. Hayvan burada durmuştu. İlk kaçışından sonra Peter Fungabero onu gözünde canlandırabiliyordu. Kocaman ve siyah, burnu havada, karnındaki o acıyla başını çevirmiş avcıların tarafına bakıyor. Bağırsakları elinde olmaksızın boşalıyor. Durmuş dinlemişti peşinden gelen sesleri. Nefret ve öfke kaplamıştı içini. Öldürme öfkesi asıl o anda başlamıştı. Sonra başını eğmiş, acılar içinde yoluna devam etmişti. Rus başını çevirip Peter'e baktı. Konuşmak zorunda değillerdi. Birlikte ilerlediler. Hayvan atavistik bir bellekle hareket ediyordu. Yaptığı her şey ataları tarafından da sayısız kereler yapılmıştı. Kurşunu yediği zamanki o 4 dala kaçışından, durup dinleyişine, arkaya bakışına, kaslarına güç toplayıp vücudunun arka kısmını rüzgara vermeye çalışarak ilerleyişine, böylece avcıların kokusunu her zaman alabilmeyi amaçlamasına, tuzak arayarak başını iki yana çevirişine kadar hepsi bir planın parçaları gibi önceden hazır hareketlerdi. 10 adımlık ufak bir meydana geçmiş, karşı çalılıklara yürüyüp oradaki yapraklara alnını dayamış, kanlarını oraya bulaştırmış, sonra 50 adım daha gitmişti. Birden yana döndü, geniş bir çember çizerek geriye doğru yürüdü. Amaçlı gidiyordu artık, sessiz ve dikkatli. Tekrar aynı meydana döndü. Orada durdu, karşı taraftaki çalıların gerisindeydi. Az önce kendi bıraktığı kanlı izlere yan taraftan bakıyordu. Sık yapraklar vücudunu tümüyle saklamaktaydı. Korkunç bir sessizlik ve hareketsizlik içindeydi. Isırgan sinekler yarasına konarken ne onları kovdu ne de kuyruğunu salladı. Kulaklarını oynatmadı, öne doğru uzatmıştı onları. Kanlı izlerin üzerinde avcıların görünmesini beklerken gözlerini bile kırpmıyordu. Rus hafif bir adım atıp meydanlığa çıktı. Gözleri karşıdaki kanlı yapraklarda, hayvanın kendine yol açtığı çalılardaydı. Sessizce ilerledi. Peter Fungabera onu izlerken iki yanı kontrol ediyordu. Dans eder gibiydi adımları. Vücudunu ince bir ter tabakası kaplamıştı. Göğsündeki yassı, sert kaslar her hareketinde biçim değiştiriyordu. Hayvanın gözünü gördü. Işığı yansıtmış, bir an kalp para gibi parlamıştı o göz. Sol elinin parmaklarını şıklattı. Rus olduğu yerde durdu. Peter Fungabera Buffalo'nun gözüne baktı. Ne gördüğünden emin olamıyordu ama onun tam olması gereken yerde olduğundan emindi. 30 metre kadar solda bir U dönüşü yapsa tam oraya gelirdi. Peter gözlerini kırpıştırdı, görüntü birden netleşti. Artık yalnız gözü değil, ağaç dalı kadar hareketsiz duran boynuzu da görüyordu. Bakışları tekrar göze döndüğünde içinde cehennemlerin tutuşmakta olduğunu anladı. Hayvan saldırdı, orman birden önünde açıldı, dallar yarıldı, çatırdadı, kırıldı, yapraklar titredi, hayvan meydana fırladı. Yengeç gibi yan yan geliyordu. Son anda dönüp saldırışına kadar nice avcıyı kandırmıştı bu hareket. Hızla geldi, böylesine kocaman bir hayvanın bu kadar hızlı hareket edebilmesi inanılacak şey değildi. Bir granit kaya kadar geniş ve yüksekti. Sırtı ve omuzları kuru çamurlarla kaplıydı. Yer yer tüyü dökülmüş kel kısımlar vardı. Diken yaralarıyla arslan pençelerinin açtığı yaralar da eski olmasına rağmen belli oluyordu. Açık ağzından gümüş renkli salya akmaktaydı. Kıllı yanaklarında da gözyaşı izleri görünüyordu. İnsan iki koluyla o boyuna sarılamazdı. İki kolunu açsa o iki boynuzun uçlarına dokunamazdı. Boğazında üzüm salkımı gibi çıkıntılar, sonra çevresine yaydığı o boğucu dışkı kokusu. O öldürmeye hazır öfkesiyle görkemli biçimde yaklaştı. Peter Fungabera da onu karşılamak üzere ilerledi. Tam Rus'un önünden geçerken albay da tüfeğini doğrultuyordu. Peter hedefle arasına girip onu engelledi. Namluyu yukarıya kaldırmak zorunda bıraktı. Kara bir orman yaratığı gibi hareket ediyordu Peter. Hayvanın yanlamasına ilerleyişine karşı ters açıdan yaklaşıyordu. Hayvanın dengesi bu yüzden bozuldu. Peter'e gerilerken yumruk yemiş bir boksörün bakışıyla baktı. Peter vücudunun yalnızca üst kısmını geriye attı, kendisine doğru savrulan boynuzdan kaçtı. Hayvanın başı savuruşun sonunda yukarı kalkarken tekrar yanaştı. O anda hayvan savunmasızdı. Çenesinden ön bacaklarının başladığı yere kadar olan kısmı açıktaydı. Peter Fungabera vücudunun tüm gücüyle bıçağını savurdu ve yüklendi. Hayvan da bıçağa doğru atılıyordu. Bıçak vücuduna çamura gömülen bir ayak gibi emme sesi çıkararak gömüldü. Peter'in sağ elinin parmakları da bıçağın peşinden yaraya girdi, görünmez oldu. Fışkıran kanlar omuzlarını kapladı. Peter bıçağın kabzasını bıraktı, dönerek uzaklaştı. Hayvan göğsündeki uzun çeliğin geldiği yere dönerken karşısını boş buldu. Peter'i izlemek istedi ama ön bacakları kazık kesilmiş gibi oldu. Karşısındaki adama bakarken bakışları matlaştı. Peter Fungabera onun önünden geçti. İki kolunu sevinçle havaya kaldırmıştı. "Ha, yerleri sarsan sen!" diye haykırdı şona dilinde. "Ha, gökleri gürleten!" Hayvan öne iki adım attı. Birden içinde bir şey yarıldı. Açılmış burun deliklerinden kanlar boşaldı. Ağzını açtı, böğürdü. Göğsünden yükselen kanlar ağzından fışkırıp taştı. Koca hayvan dengesini bulmaya çalışarak döndü, sendeledi. Geber kara tanrılar tohumu diye bağırdı Peter. Geleceğin kralının çeliğini hisset, sonra da geber. Hayvan yıkıldı. Ağırlığı yere çökünce ayaklarının altındaki zemin titredi. Peter Fungabeera gözleri matlaşmakta oldu. O koca kafaya yaklaştı. Tek dizini yere dayadı. İki avucuna ağızdan boşalan taze sıcak kanları doldurdu. Ağzına götürüp sanki şarapmış gibi içti. Kanlar kollarından aktı, çenesinden damladı. Peter güldü. Çıkardığı ses Rus'un sirke gibi kanını dondurdu. ''Canlı kanını içtim senin koca boğa. Kuvvetin bana geçti artık.'' diye bağırdı Peter. Hayvan da aynı anda sırtını kavislendirdi, son ölüm ürpertisini geçirdi. Peter Fungabeera duşunu yapmış, kıyafetini değiştirmişti. Siyah pantolonunun iki yanında bordo şeritler vardı. Kısa ceketi de tugayının rengi olan bordo rengindeydi. Yakası siyah ipektendi. Beyaz gömleğinin önü kolalı, yakası kanat gibiydi. Boynunda papyon kravatı vardı. Göğsüne iki sıra minyatür madalyalar takmıştı. Kamp hizmetkarları sofrayı, dalları yaygın bir moba hoba ağacının altında hazırlamışlardı. Çimenlik bir meydanın kenarında, asıl kamptan görünmeyen, duyulmayan bir yerde. Masada bir şişe Chivas Regal viski, bir şişe vodka, bir kova buz ve iki kristal kadeh görülmekteydi. Albay Nikolay Bukharin Peter'in karşısında oturuyordu. Uzun pamuklu gömleğini şalvar gibi kazak pantolonunun üzerine bırakmış, beline bir kuşak sarmıştı. Ayaklarında yumuşacık deri çizmeler vardı. Öne doğru eğilip bardakları doldurdu, birini Peter'e uzattı. Bu sefer süslü kelimeler söyleyip şerefe kadeh kaldırmadılar, yavaşça içtiler. Bir yandan da Afrika göklerinin morarışını seyrettiler. Birlikte tehlikeye atılmış ve sonunda birbirine saygı duymuş iki adamı bu sessizlik rahatlatıyordu. Uyum içindeydiler. Her biri birlikte ölmeye layık bir insanla beraberdi ya da ölesiye savaşmaya layık bir düşmanla. Sonunda Albay Bukharin bardağını masaya çat diye bıraktı.
Dostum söyle bana ne istediğini bakalım dedi.
Peter Fungabeera en basit ifadeyle ''Bu toprağı istiyorum.'' diye karşılık verdi.
''Hepsini mi?'' diye sordu albay.
''Hepsini.
Yalnız Zimbabwe'yi değil yani.''
''Yalnız Zimbabwe'yi değil.
Biz de onu elde etmene yardım edeceğiz öyle mi?''
''Evet.''
''Ya karşılığında?''
''Benim dostluğum.''
''Ölene kadar dostluğun mu?'' dedi albay kuru bir sesle. ''Yoksa istediğini elde edip yeni bir dost bulana kadar dostluğun mu?''
Peter gülümsedi, aynı dili konuşuyor, birbirlerini iyi anlıyorlardı. Rus bu sefer,
''Ebedi dostluğa dair bize ne gibi somut kanıtlar verebilirsin?'' diye direndi.
Peter, ''Benim ülkem gibi fakir bir ülke.'' diye omuz silkti. ''Size ancak birkaç stratejik mineral verebilirim. Nikel, krom, titanyum, berilyum, biraz da altın.'' Rus anlayışlı anlayışlı başını salladı.
''Bunlar bize yararlı olur.''
Sonra ben Zimbabwe'nin Monomotapası olunca gözlerim çevreme bakmaya başlar elbette.
Elbette.
Rus onun gözlerine bakıyordu. Hoşlanmazdı siyahlardan. Irkçılık Rusların içine işlemişti. Ne renklerini severdi ne de kokularını. Ama bu adam...
Gözlerim o zaman güneye dönebilir dedi Peter Fungabeera alçak sesle.
Ha? Albay Bukharin sevincini karanlık bir ifadenin ardına sakladı. Bu adam farklıydı. ''Sizin gözlerinizin epey zamandan beri bakmakta olduğu yere.'' diye devam etti Peter. Rus neredeyse alkışlayacaktı.
''Ne göreceksin güneyde, yoldaş general?''
''Esir edilmiş, ayaklanmaya hazır insanlar göreceğim.''
''Başka ne?''
''Witwater Strand'ın ve Free State arazilerinin altınlarını göreceğim. Kimberley'in elmaslarını göreceğim. Uranyumu, platini, gümüşü, bakırı, yani bu dünyanın en zengin hazinelerinden birini göreceğim.''
Evet diye onu teşvik etti Rus sevinçle. Bu adam zekiydi, kafası çalışıyordu. Bu işe yetecek cesareti de vardı. ''Batı dünyasını bölen bir üs göreceğim. Hem Güney Atlantik'i hem Hint Okyanusu'nu kontrol eden, Basra'yla Avrupa'nın, Basra'yla Amerikalıların yolu üzerine oturmuş bir üs göreceğim.'' Rus elini havaya kaldırdı. Bu düşünceler seni nereye yöneltecek?
Güneydeki bu ülkenin uluslar topluluğunda hak ettiği yere yükselmesini sağlamak benim görevim olacak. Özgürlük aşıklarının en büyüğü olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin vesayeti ve koruması altında. Rus başını salladı. Gözlerini hala onunkilerden ayırmıyordu. Evet, bu siyah adam bir amaca sahipti. Güney gerçekten büyük ödüldü. Ama onu kazanabilmek için boğarcasına sımsıkı kavramak, kuşatmak zorundaydılar. Doğuda zaten Mozambik ellerindeydi. Batıda Angola onlarındı. Namibya'da yakında ellerine geçecekti. Ödülü tecrit edebilmek için yalnızca kuzeyi elde etmeye ihtiyaçları vardı. Kuzey de Zimbabwe'ydi. Bu adam verebilirdi onu onlara. Albay Bukharin oturduğu kamp sandalyesinde öne doğru eğildi. Sesi iş bitirmeye yönelik sabırsız bir ses haline dönüştü.
Ya fırsat?
Ekonomik kargaşa ve kabileler arası çatışmalar, merkezi hükümetin çöküşü.
Bu hükümet ekonomik krizi kendi yaratıp senin ekmeğine yağ sürüyor diye bir açıklamada bulunduruz. Sen de kabile çatışmalarını körükleyip işi kolaylaştırıyorsun.
Teşekkür ederim yoldaş.
Ama köylülerin yönlendirilecek hale gelmesi için önce biraz aç kalmaları gerek.
Sahipleri beyaz olan çiftlikleri kamulaştırmak için hükümete baskı yapıyorum. Beyaz çiftçiler olmayınca size epey büyük çapta bir açlık vaat edebilirim. Peter Fungabeira gülümsüyordu.
Bir başlangıç yapmışsın diye duydum. Kendi arazini edinmişsin, kutlarım. Kingsley'in miydi? Adı öyleydi değil mi?
İyi izliyorsunuz albayım.
İzlemek benim görevim. Ama sıra devletin yularını ele almaya gelince insanlar karşılarında nasıl birini görmek ister?
Güçlü birini dedi Peter hiç düşünmeden. Amansızlığını kanıtlamış birine.
Seninki de önce çete savaşında, son zamanlarda da Matabele Land'da iyice kanıtlandı.
Çekiciliği, kişiliği olan, halkın iyi tanıdığı bir insan.
Harare sokaklarında kadınlar sana şarkılar söylüyor. Televizyonda yüzünün görünmediği, gazetelerin baş sayfasında resminin basılmadığı gün geçmiyor.
Arkasında kuvvet bulunan bir insan.
Üçüncü Tugay diye başını salladı Rus ve bir de SSCB halkının dostluğu. Ama
durakladı.
İki soruya hala cevap vermek gerek yoldaş general.
Buyurun.
Birincisi, bizler gibi insanlar arasında ele alınması pek tatsız bir konu. Para. Bana fon verenler tedirginleşebilir. Masraflarınız bize yolladığınız fil dişi ve postların gelirini aşmaya başladı.
Tartışma başlamasın diye elini tekrar havaya kaldırdı. Yaşlı bir el değeli. Üzerinde karaciğer lekeleri, mavi damarlar vardı.
Biliyorum, biz bütün bu işleri sırf özgürlük aşkı uğruna yapmalıyız. Para denilen şey kapitalizme özgü ayıp bir şeydir. Ama bu dünyada hiçbir şey kusursuz değil. Kısacası yoldaş general, Moskova'nın size ayırdığı kredinin sınırlarına varmak üzeresiniz.
Anlıyorum diye başını salladı Peter Fungabeira. İkinci sorunuz nedir?
Matabele kabilesi, bunlar savaşçı ve zor insanlar. Biliyorum, onları isyana teşvik etmek, şimdiki hükümeti batının gözünde gaddarlıkla suçlamak istediniz ve buna zorunluydunuz. Ama sonra ne olacak? Siz iktidara gelince onları nasıl kontrol edebileceksiniz?
Bu soruların ikisine de bir tek isimle cevap vereceğim dedi Peter Fungabeira.
O isim?
Tungata Zebive.
Ha evet, Tungata Zebive, Matabele lideri. Onu hapsettirmiştin. Bu zamana kadar tasfiye edilmiştir sanıyordum.
Onu çok gizli yerde, güvenlik altında tutuyorum. Buraya yakın rehabilitasyon merkezlerimden birinde.
Açıkla.
Önce parayı.
Bildiğimiz kadarıyla Tungata zebi ve zengin bir adam değil diye mırıldandı Rus.
200 milyon Amerikan dolarını aşabilecek bir servetin anahtarı onun elinde. Rus kırçıl kaşını inanmaz bir ifadeyle havaya kaldırdı. Peter bu ifadeyi artık iyi tanımaya başlamıştı. Tedirgin oluyordu artık. Elmaslar dedi. Rus iki elini iki yana açarak
anavatan dünyanın en büyük üreticilerinden biri zaten deyiverdi.
Sanayi elması değil, kömür de değil, mücevher taşı. Birincisi su. İri taşlar, kocaman taşlar. Dünyada çıkarılmış olanların en iyilerinden. Rus düşünceli görünüyordu.
Eğer bu doğruysa...
Doğru ama daha fazlasını açıklamayacağım. Henüz.
Pekala, hiç değilse bizim maliyedeki nekeslere bir para vaadi sunabilirim. Gelelim ikinci soruya, matabelelere. Hepsini yok edemezsin, kadınıyla, çocuğuyla.
23. ayrımın sonu, sayfa 278.